sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda sendika hayatıma başladım. Daha doğrusu önce sosyal hizmet sende başladım. Çünkü sosyal hizmetler ve Türk Esirgeme Kurumu'nda psikolog olarak çalışıyordum. Sosyal hizmet sen diğer bazı sendikalara göre daha sonra kuruldu. 92'de kuruldu. Ben o dönemde sendikal hayata başladım. Daha sonra işte SES olarak birleştiğimizde zaten 4 bileşeni var. SES'in içinde yer aldım. İlk dönemler sosyal hizmet sendeyken il temsilciliğimiz vardı. Onun yönetimindeydim. Ben Bigalıyım. Çanakkale Bigalıyım. İlkokul, ortaokul, liseyi Balıkesir'de okudum. Meslek yüksekokulunu liseden sonra Balıkesir'de bitirdim. Ama sonra tekrar üniversite sınavına girerek Ege Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazandım. İzmir'de okudum üniversiteyi. 16,5 yıl mezuniyetimden sonra Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nda fiilen çalıştım. Daha sonra sendika merkez yöneticisi olduğum için çalışamadım. Oradan emekli oldum sonuçta. Öğrenciyken yani özellikle meslek yüksekokulu 77'lerden itibaren politik hayatın içinde yer aldım. Hem üniversite döneminde de aktif olarak yer aldım. Tabii bizim üniversite dönemimiz aynı zamanda 12 Eylül darbesine denk geldi. Dolayısıyla bu aktifliğimizi darbe kesti bir yönüyle. Ama sendikalar kurulurken de o dönemin yani 80 öncesi ve 80 sonrasında politik hayatın içinde yer alan arkadaşların öncülüğünde kurulmuştu. Bunun ben de onlardan biriydim işte Sosyal Hizmet Sen kurulduğunda. Evliyim ama benim evliliğim geç bir evlilik. Çocuğum da yok. Kadınların şeyini anlatırken buna özel bir değinmeye gerek var. Çünkü çok daha aktif olanların içinde böyle bir şey vardı bir dönem. Belki zamanla şimdi aşılıyor ama çocuksuz ve bekar olmak aktif olmanın şeyi oluyordu neredeyse. Koşulu gibiydi bir zamanlar. Bugünlerde biraz daha aşılıyor artık. 2009 yılında resmi olarak emekliye ayrıldım. Sendikadaki görevim 2011 yılına kadar sürdü. 2011 Nisan'ında da sendikadaki görevim bitti. Ondan sonra Emek Partisi'nde çalışmaya başladım. Şu an Genel Başkan Yardımcısı. Hani politik bir geçmişimiz olduğu için sendikalı ve örgütlü olmanın gereğine inananlardandım. O nedenle 85'te memuriyete başladım. Ama o arada tabii herhangi bir örgütlenme, bir de ben Bigada'ydım, küçük bir yerdeydim ve şeyleri yavaş yavaş öğretmen dünyası dergilerini ve benzeri bunları ben fark ediyordum, takip okuyamasam da hani gelmiyordu çünkü. Ama yeni yeni hani bu örgütlenme çalışmalarını, öğrenci hareketliliğini, işçilerin hareketliliğini bunların hepsini takip ediyordum. Daha sonra İzmir'e tayin oldum 91 yılında. O zaman benim iş koluma ne girer diye ben arkadaşlarla konuşuyordum. O zamanlar TÜMSAK Sen vardı. TÜMSAK Sen'e üye olabilirsin. Sadece şeyden dolayı yani psikolog olduğum için, sağlık hizmetleri sınıfında olduğum için. Bunları ben böyle konuşurken, hafif hafif eylemlerine falan gitmeye başlarken 92 falan geldi zaten. O 91'in Temmuz'unda ben İzmir'e tayin olmuştum. O arada da bizim iş kolumuzda sendika kurulma çalışmaları başlamıştı. Dolayısıyla Ankara'dan tayinle gelen karı koca iki arkadaşımız vardı. İkisi de psikologtu. Biriyle aynı kurumda çalışıyorduk. Onlar sendikayı da getirdiler. Meğer daha önceden gelmiş sendikayla ilgili evraklar bir arkadaşı ama o hiçbirimize duyurmamış. Dolayısıyla haberimiz olmamıştı. Daha sonra işte hep beraber biz o arkadaşlarla birlikte sendika kurma çalışmalarına başladık. Yani örgütlü olmanın gerekliliğini bildiğim yani politik hem politik örgütlenme hem iş çalıştığın alan açısından örgütlenmenin gerekliliğini bildiğim için benim için öyle ikna süreci diye bir şey olmadı. Direkt hani örgütleyici olarak yer aldık. O dönemde evet belki sendikaları örgütlemeye çalışanlar politik kişilerdi. Kamu emekçileriydi ama sonuçta ben sosyal hizmetlere bağlı bir erkek yetiştirme yolunda çalışıyordum. 53 kişiydi çalışan toplamı. Ama ben bir yıla varmamıştı. 50'ye yakın üye yapmıştım. Şimdi bunların politik olduğunu düşünemeyiz. MHP'liler de vardı içlerinde. Farklı partilere şey yapanlar da vardı. Zaten o zaman böyle açık alanda hani CHP'nin dışında CHP dedi, SHP miydi hatırlamıyorum ama parti de yoktu. Dolayısıyla sendika aracılığıyla örgütlenerek özlük haklarının, çalışma koşullarının ve ücretlerinin daha olumlu hale geleceğine inanıyorlardı. Gerçekten böyle bir inanç ve şeyle yola çıktılar. Bizim sanırım 250-280 arası çalışan vardı İzmir'de, bizim kendi iş kolumuzda. Biz bunun müdürler hariç, işte çok şey olanlar hariç 200'den fazlasında, 200 herhalde üye yapmıştık yani sendikaya. Öyle bir meşruluğu vardı ki, bir anım var, ben her yerde anlatırım. Sanırım 92 ya da 93, tam hatırlamıyorum, bu güçlü konakta dışkı yedirme meselesi. Ve onun üzerine de ambargo uygulanması. Şimdi bizi temsilen giden bir yardımcı hizmetli arkadaşımız var. Çünkü onlar olmak istediler temsilci. Psikologlar, sosyal hizmetleri, uzmanları, şeyler olmasın dediler. Biz kendi hakkımızı biz arayalım. Bizi üst olarak amir gibi görüyorlardı. Biz de onlara yol vermiştik. İş yeri temsilciyiz. İzmir temsil. Biz de varız ama onları temsilci yaptık. Yani yönetimin başkanı yaptık. İşte o arkadaş gidiyor toplantıya, şubeler platformu toplantısı, o zaman kaç SSP'ler var. İşte orada tartışılan şey güçlü konaktaki ambargoyu nasıl yıkabiliriz, delebiliriz tartışıyorlar. Bizim arkadaş o kadar hani sendikalıyı o kadar meşhur görüyor ki, iş her yerde var diye düşünüyor ve diyor niye biz onlara diyor yardım ediyoruz, orada sendika yok mu diyor. Yani sendika bilinci bu kadar ama çok meşhur görüyor. Hani niye güçlü konağı biz böyle politik, mesela bugün olsa hani onlar bölücü, şöyle bu tartışmalar yok yani. O kadar her yaptığı işi de meşhur görüyor. Bu meşruluktu zaten o zaman çok ciddi anlamda şey yapan. Sendikaların yayılmasını sağlayan bir diğer yönde tabii hem işçi sınıfının o dönemki eylemleri, aynı zamanda da işte 12 Eylül'ün çok sürekli tırpanladığı haklar, ekonomik, sosyal haklar, çalışma koşulları. Yani şimdi tabii bugün söyleyince ya o da zor muydu denebilir ama hani görece olarak bir önceki gittikçe gerilediği için, hep bir öncekini arar hale geldiği için böyle bir meşruluğun üzerinden yükseldi. Ağırlıklı olarak özlük, sosyal haklar, ülke gündemi konuşulsa bile o dönemde de savaşın ve faal meçhullerin yoğun olduğu bir dönemdi. Böyle çok fazla konuşulamasa bile şöyle bir şey vardı tabii. Ortak mitinglerde ve benzeri, mesela yaşasın halkların kardeşliği sloganı bile henüz daha herkes tarafından çok kolay benimsenemiyordu, yanlış anlaşılabiliyordu falan. Hatta benim bu sloganı attırdığım için bir temsilcilik seçiminde aldığım oylar en düşük oy olmuştu. Ama ondan sonraki bir mitingde bizim hepimiz beraber atmıştık o sloganı. Yani vazgeçmiyorduk, anlatıyorduk. Yani Kürt sorununu da konuşuyorduk, demokrasi sorununu da konuşuyorduk. Özlük hakları da konuşuyorduk, ekonomik talepleri de konuşuyorduk. Mesela sosyal hizmetlerin, o dönem sosyal hizmet tazminatı talebi vardı. Ve gerçekten ciddi bir mücadele yürüttü sendika bir bütün olarak. Ve biz bu sosyal hizmet tazminatını hak ettik, kazandık. Şimdi böyle olunca, böyle kazanımla birlikte demokrasi meselesinde birleştirince çok daha rahat ve hem genişleyebiliyorsunuz hem siz de ikisinin bir arada yürüyebileceğini gösterebiliyorsunuz. İzmir'deyken İzmir'de şube başkanı, yani temsilcilik yönetimindeydim sosyal hizmetlerin. Daha sonra sosyal hizmet senin. Daha sonra birleştiğimizde SES'in ilk genel kurulunda yönetimde yer aldım. Basın yayın sekreteri olarak. Şubesini. Daha sonra şube başkanı oldum. 90 kaçta birleştik biz? 96'da birleştik. 96'da birleştik. Bu yıl 20. yılıydı çünkü SES'in. İşte 96'da birleştiğimizde 7-8 ay, öyle 6-7 ay birleşmeden sonra yönetimde bulundum. Sonra şube başkanı oldum bir yıl İzmir'de. Daha sonraki seçimlerde şube sekreteri oldum. Ya o zamanlar tabii çok sık seçim yapan bir şeyimiz var. Birleşme kongresi yok, olağanüstü kongre vesaire çok yoğun yaşanırdı. 2 yılda bir kongreler olurdu olağanında. Bizimki olağanın ötesine geçerdi sürekli. 2000'in Ekim'inde şube sekreteriyken burada genel merkez genel sekreteri olunca geldim, Ankara'ya geldim. 2000 Ekim'inden 2011'in Nisan'ına kadar burada bulundum. Merkez yöneticiliği yaptım. İşte iki dönem genel sekreterlik yaptım. Bir buçuk dönem daha doğrusu. O zaman da bir olağanüstü oldu yasadan dolayı. Yasa çıkmıştı. Bir dönem basın sekreterliği yaptım. Bir dönemde hukuk ve tiz sekreterliği yaptım. Kuruluşundan işte sendika yasasının çıkışından sonraki dönemi düşürürsek 2002'de falan 2003'te çıktı sendika yasası yanılmıyorsam 2011'e kadar bir döneminde yer aldım. Ya şimdi benim İzmir'de olduğum dönemi düşünüyorum. Şubede olduğum dönemi. Şube yöneticiliği bana her zaman daha cazip gelmişti çünkü. İş yerleri ile sendikaların bağının en güçlü olduğu dönemler aslında 90'larda sendikaların kuruluşundan itibaren hatta 2000'lere kadar 2002-2003'lere kadar yani yasadan sonra da bir süre devam etti bu ama en çok iş yeri bağının en güçlü olduğu dönemler mesela biz şube temsilciler kurulu vardı bizim tüzüğümüzde vardı şube temsilciler kuruluna gelirken o hangi iş yerinden geliyorsa o iş yerinin toplantısını yapmış olması, iş yeri temsilciler kurulu toplantısı yapmış olması, gündeme dair kararlarını iş yerinden almış olması ve yazılı hale getirmesi ve onları şube temsilciler kuruluna yazılı biçimde getirmesi gerekirdi ve biz önce yazılı getirenlere söz verirdik. Örneğin yani bir iş yeri kararıyla gelmiş oluyor çünkü. Öylesine hani iş yeriyle şubeyle genel merkez bunun üzerinden bağların böylesine güçlü olduğu bir dönemdi ve en çok ne öne çıkardı dersek gerçekten özlük ekonomik hakların çok öne çıktığı dönemlerdi. Yani işte ne bileyim polise job zammı verilirdi. Biz arkasından biz de zam isterdik. Aslında hani yüzdelik zam değil toplu sözleşme asıl temel şiarımız buydu zaten. Grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı. Bütün bu ekonomik, sosyal, özlük haklarımızın iyileştirmenin ya da kazanımlarımızı korumanın yolu olarak gördüğümüz nokta burasıydı. Grev, toplu sözleşme, sendika hakkı. Temel talep buydu. Örgütlenme, sendikalarımızın hani meşruydu, fiiliydi, yasa dışı değildi ama hani yasal bir şeye kavuşturulması, sendika yasasının tabii bugünkü gibi değil ama grev, toplu sözleşmeli bir sendika yasasının çıkarılması temel talep buydu aslında ve bütün tartışmalar da bunun etrafında dönerdi ama hem tüzüklerimizde yer aldığı biçimiyle hem günlük hayatımızda hani zaten ülkenin kendi ekonomik sosyal sorunlarından bağımsız olamayacağımıza göre, demokrasi mücadelesinden bağımsız olamayacağımıza göre onlar da tartışma konusu olurdu. Zaten bunun yanında iki önemli şeyimiz vardı. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın demokrasi mücadelemiz. Hepimizin farklı farklı sendikal anlayışları var ama aslında birleştiğimiz yer bu az önce söylediğim taleplerdi ama yasanın çıkmasından sonra uzunca bir dönem aslında şey sürdü yine hani grev toplu sözleşme sendika talebi fiili meşru mücadelenin sürdürülmesindeki ısrar ne bileyim o dönemde eğitimin sağlığın tabii bütün bunlar beraberinde geldi daha sonra özelleştirmelerin hız kazanması taşeronlaştırmanın başlaması ilk şeylerin hani yardımcı hizmetler sınıfı üzerinden taşeron işçilerin alınması, güvencesizliğin başlaması, bütün bunlar iç içe geçmeye başladı. Dolayısıyla bir yanıyla hani özelleştirmeye karşı mücadele ederken, bir yanıyla da hani sendika hak ve özgürlüklerinin kullanma mücadelesini sürdürdük. Eksikliklerimiz oldu mu? Oldu. Bana göre mesela önemli bir eksikliğimiz, biz bu kadar grevli ve toplu sözleşme sendika hak mücadelesi dedik. Ama mesela toplu sözleşme ya da toplu görüşmeyi, toplu sözleşmeye çevireceğiz şeyinde çok iddialı ve o iddiayı yerine getirecek bir çalışma şeyi tutturamadık. Bunu hem kitlelerle paylaşma hem fikri ve şey olarak, fiili olarak hayata geçirme noktasında buna uygun bir hat izleyemedik, bir bütün olarak izleyemedik. Bunun zaten en bariz örneklerinden biri herhalde yasa çıktıktan sonra bile hukuk ve TİS sekreterliğinin toplu sözleşme sekreterliğinin hani ittifaklarda ittifakın dışında kalan ya da ittifaka rağmen kazanan ya da ne bileyim hani o şeye göre güç dengelerine göre daha o an için hani yeterli şeyle kendini temsil ettiremeyen şeylerin alması. Bunun çok açık bariz bir örneğidir bence yani. O kadar önem verdiğimiz düşündüğümüz toplu sözleşmeyi bu kadar hafife alan bir tutum Yani sözümüzle pratiğimizin çeliştiği bir şeydi bu. Ben yeni başladığımda mesela Sosyalizm Esen döneminde bizim sendikada İzmir'de iki kişi aktif çalışırdık. Ben bekardım o zaman. Diğeri de evli çift arkadaşlar, işte sendikayı beraber kurduğumuz arkadaşlar. Onların da çocuğu yoktu. İşin Türkçesi bu. Bu kamu çalışanları sendikalar platformu toplantılarına daha sonra ben gitmeye başlamıştım Sosyalizm Esen adına. Daha sonra şube başkanı olunca SES adına da gitmeye başlamıştım. Akşamları biz iş anlarında kilitli kaldığımız falan olmuştur böyle. Çok uzardı tartışmalar. Ya bir kişi olurdum kadın ya ikinci kişi olurdu kadın. O kadar azdık yani şeye gelince. Şubeler platform düzeyinde hani başkanlar ya da temsilciler düzeyinde toplandığımızda yönetimde mesela SES'in o konuda bir şeyi vardır. Üçün altına çok düşmedik mesela biz İzmir'de. 9 kişiydi o zaman yönetimler. 3'ün 4'ün altına çok düşmüyorduk. Çünkü iş kolunda da kadın çalışan fazla ve üyelerimizde de kadın çalışan hep yarıya yakın olmuştur yani. Ama şeyde yukarıya doğru gittiğinizde bu sayı azalıyordu ve akşam 11-12 gibi eve dönerken işte aynı mahallede oturan arkadaşlarla ya da aynı semtte İşte bir arabaya doluşurduk. Hepsi erkek olurdu. Ben onlara sorardım. Şimdi eve gidince yemeğiniz var. Yani işte çok geç kaldık diye yakınırlardı çünkü. Hepsi diyordu. Tamam hanıma ayırmıştır yemeğimi. Tabii ki böyledir, şudur, budur. Ama ben nöbetli çalışan bir kurumdaydım. Yorucu bir kurumdaydım. Eve gidince de yemeğin yok, şeyin yok böyle. Daha o zamandan hani bir şeyimiz oluyordu karşılıklı. Ses açısından şöyle bir avantaj hep oldu belki. İstenen düzeyde olmasa da herhangi bir kota yokken, pozitif ayrımcılık yokken de hem şubelerde hem genel merkez düzeyinde kadınlar oldu. Yani ben tüm Sağlık Sen dönemini de biliyorum şey öncesi. Orada da kadın arkadaşlar vardı yani. Hani hem genel sekreter düzeyinde örgütlenme neyse yani. Daha sonra genel başkan da oldu kadın arkadaşlar. Hani sesin böyle bir avantajı vardı ama profiline bakarsak eğer bu arkadaşların genç bir nüfusu var sağlık alanının. Bu genç nüfusun içindeki kadınlar da ağırlıklı olarak bekar oluyor ya da çocuksuz oluyor o anda ve öne fırlayanların büyük bir kısmı bunlardır. Ama erkeklerde bu böyle değildir. Öne fırlayanların bekarı da vardır, evli 3-5 çocuklusu da vardır. Ama kadınlarda bu daha az olurdu. Ama çocuğunla birlikte bu işi yürüten arkadaşların da hakkını yemeyelim ya. Onlar da vardı. Ya şöyle diyeyim, aslında çok farklı bir şey yaşamadım. Niye? Çünkü herhalde çok ayırt etmiyorlardı. Yani kadın mıyız, erkek miyiz? Çünkü biz bir bildiri dağıtmaya çıkardık konak meydanına. Herkes giderdi, ben kalırdım kemer altının girişinde. Hala bağırıyorum, en son gelirler, hadi yürü gidiyoruz falan diye. Yani kadın erkek şeyi, beni de kendilerinden çok fazla ayrı görmüyorlardı herhalde yani. Kabullenmeme şeyi yoktu. Öyle bir şey hiç yaşamadım. Herhangi bir kadın olmamdan ötürü yapar yapamaz meselesini de hiç yaşamadım. Hı hı. Belki dediğim gibi hani sağlık alanının da şeyi bu, farkı bu. Sosyal hizmetlerde de çok yaşamadım bunu ama sonuçta sağlık alanına birleştikten sonra sağlık alanı daha ağır nüfus kalabalık, yani daha ağırlığını hissettirdiği için orada yaşamadım. Biraz da benden de kaynaklanan bir şey de var. Yıllardır kendi başıma yaşayan, ayakta duran, işte ne bileyim, öyle kabul görmüş bir kimliğim oldu zaten her zaman. Belki onun da etkisi var. İzmir'de şöyle bir şey oldu. Özellikle yani iş yeri açısından bir sorun yaşamadım. İş yerindeki çünkü hem işimizi çok iyi yapardık. Çok fedakarca çalışırdık. Ben nöbetli çalışırdım. Sendikaya zaman ayırabilmek için hafta sonu çocukları mutlaka pikniğe gidecekse, bir şey yapacaksa yapardım. Yanlarında olurdum. Çünkü hafta sonu 2 gün izni vardı. Daha sonra istediğim zaman alabilirdim yani. Böyle bir idareyle zımmi anlaşmam olurdu. Ama yapacağım mesela sabah 7'de gitmem gerekiyorsa 7'de de giderdim işe. Daha fazla zaman ayırabilmek için. Ama Refah Yol döneminde sürüldüm. Bizim iş yerinden ilk sürülen bendim. Sosyalizm Esen'in iş yeri temsilcisi şeydim o zaman, temsilcilik yönetimindeydim. O zaman sürüldüm bir kez. Erkek yurdundan kız yurduna sürüldüm. Bir yıla yakın Refah Yolu hükümete gitti. Ben geri gelemedim. Bir yıl sürdü. Bir yılın sonunda artık biraz işi eyleme vardıracağız. Herkes geri döndü. Ben dönemedim diye döndüm. Bir de Ankara'dayken de tabii bu yasanın çıktığı zaman gözaltına almıştım, yasanın çıktığı gün. Güven Park'ın önünde, arabanın üzerinde görevliydim ajitatör olarak. Birkaç arkadaş görevliydik. O gün işte gaz vesaire atmışlardı. Bizim arabayı da polis çevirdi, bizi aldı. O gözaltından dolayı bir soruşturma geçirdim. Ama hani öyle idari soruşturma çok fazla geçirmedim. Şey olarak hukuki soruşturmalarım oldu ama idari soruşturma çok fazla yaşamadım. Çünkü sosyal hizmetler bu konuda biraz daha şeydi, geçmişti. Sağlık alanında da zaten işte sosyal hizmet iş konuda olduğum için ses olduktan sonra da etkilenmedi yani o yönüyle bakınca. Yoksa hani ben sürgündeyken Refah Yolu'nun, hükümetin sosyal hizmetlerde yaptıklarını anlatmak için televizyonlara, yerel televizyonlara çıktık, bilmem ya her şeyi yaptık ama zaten sürmüşlerdi, yapacak bir şeyleri yoktu yani. Şimdi benim çok iyi hatırladığım iki merkezi miting var. Çok yaptık da bir tanesi Sivas katliamına denk düşen miting. Aslında bu 657 sayılı devlet memurları kanunu tavut olup tavut haline getirip bakanlığa götürdüğümüz, yani 657'yi istemiyoruz dediğimiz bir mitingdi ama Sivas katliamına denk düşmüştü. Onunla birleşmişti. Sendika yasasının çıktığı 4-5 Mart bir gece burada yaptığımız miting. Evet. Ben İzmir'deyken olan mitingler ve o dönemde benim bir görevim mesela bir mitingde arabaları erkek arkadaşlarla beraber ben tutmuştum mesela. Araba sorumlu. Zaten mutlaka bir arabanın sorumluluğu olurdu. O tür şeyleri mutlaka yapıyorduk. Kadın erkek ayrımı olmuyordu o öyle şeylerde. Ama o mitinglerden en çok aklımda yer eden 4-5 Mart. Çünkü bir günde çağrı üzerine biz ses olarak yanılmıyorsam 2 veya 3 araba, belki 4'tü. Tam net hatırlamıyorum şimdi. Kendi şeylerimizle, olanaklarımızla, yani sendika parası da değil tek başına, öyle tutarak gelmiştik. Ve gece işte gazlandık akşamüstü. O gece burada dur kaldık, yine gitmedik. Ertesi güne gitmiştik şeylerle beraber. Hani Güven Parkı, şey, Onur Çarşısı'nın önünde bir eylem olmuştu. Sonra, Onur mu? Ben Zafer Çarşısı'nın önünde olmuştu. Ya o mesela bizim pek unutulacak bir şey değil. O dönemde ben şube başkanıydım ve elimde megafonla önden su sıkılıyordu. Biz de Yapı Kredi'nin önündeydik. İzmir kitlesini oturtuyoruz yani birkaç arkadaş. Hiç hareket ettirmiyorduk. Ama ne zaman gaz bize geldi, boşa kaçmıyormuş bunlar diye zaten tutamadık o zaman kimseyi. Bir de gece sabahladığımız şeydi tabii. Orada da zaten hani öyle bir polis müdahalesi falan yoktu. Kadınlar vardı, çok iyi bir şekilde vardı. Bir tanesi daha bu Beşkol'dan Ankara'ya yürünmüştü. Ben o zaman genel merkezdeydim. Yollardan izin vermediklerinde yollar kesilmişti. Kızılay Meydanı'na sokmuyorlardı bizi. Ankara'da bütün arkadaşları, sokağa çıkanları gözaltına alıyorlardı. Sevil Erol vardı o zaman, genel sekreterdi sanırım şeydi, evet. Başka arkadaşlar da var, yok. Sevil Erol'la olan da başka belki. Bir de öyle bir şeyimiz vardı, şu yolların kesildiği ve Kızılay'a sonra bütün şeye rağmen girdiğimiz bir miting vardı. Bütün bunlarda kadınlar hep vardı. Belki en önde, yani o zamanlar şöyle bir şey vardı, polisle göğüs göğüse cebelleşmek gerekiyordu. Yani gaz sıkıp gönder, şey yapmıyordu yani. O nedenle de fiziki olarak güç gerekiyor. Belki onun için erkeklerin hep en önde resmi görünüyordur ama kadınlar hiç kaçmadı yani, geri gitmedi. Öyle bir şeyi yok. Birçok arkadaşımızın ben şey gecesi, yasanın ilk sahte sendika yasasına karşı mücadele ettiğimiz o illerden geldiğimizde birçok arkadaş da hastanelik olmuştu. İş bırakmalarda sağlık alanından bakınca kadınlar çok iyiydi, çok öndeydi. Yani bir hastaneyi mesela tek başına bir kadın arkadaşım ben İzmir'de dolaşarak indirdiğini bilirim. Ya yani hemşire arkadaşım. Kaldı ki o zamanlar doktorlar çıksın da biz de çıkalım sözü hiç söylenmezdi. Sağlıkçılar, doktorlar ister gelsin ister gelmesin derdi ki gelirlerdi. Hemşire arkadaşlar, diğer sağlıkçı arkadaşlar dolaşırlardı ve zaten onlar çalışmayınca hekimin de çalışması mümkün değil. O nedenle şeylerde, hastanelerde özellikle kadın arkadaşlar çok önde tutum alırlardı. Şey parçalanmaya başlamasıyla beraber hani istihdam biçiminin farklılaşmasıyla beraber bu gittikçe zorlaştı. Yani belki 2009'da, 2008'de, 2010'da bundan daha iyiydi kesinlikle. Ondan önce daha da iyiydi. Ama özellikle son 5-6 yıldır iyice zorlaştı. Çünkü taşeronlaştırma çok yaygın. Yani bütün işte ne bileyim ameliyathanelere bile girecekti neredeyse. Belki bugünlerde girdi, çok emin değilim ama. Yani kamuda en çok taşeron çalıştıran bakanlıklardan birisi Sağlık Bakanlığı. Dolayısıyla şimdi o iş bırakmayı aynı düzeyde hayata geçiremiyorsunuz. Burada şu anda doktorların ve hemşirelerin ya da bu tür hani henüz daha taşeronlaştırılmamış iş gücünün örgütlülüğüne kalmış bir şey. Onlar çalışmazsa ancak hani zaten diğerlerinin yaptığı işin şey olmaz ama örgütlülük de parçalanmış oldu. Sadece şey değil. Bunları yaparken 2000'lere kadar değil mi? Ortada keske ve keske bağlı sendikalardan başka bir şey yoktu ki. Yani kamu seni kurdurmuşlardı ama etkin değildi. Ama daha sonra özellikle AKP'nin iktidar olmasıyla beraber memur senin hani dünya rekoru kırarak, gerçekten dünya rekoru, hani böyle bir şey yok yani, hani sahte bir rekor ama sonuçta dünya rekoru, bu kadar örgütlenmiş olması, iş yerlerini hem istihdam olarak bölmüşsünüz hem aynı zamanda sendikalar olarak bölmüşsünüz. Dolayısıyla da hani istihdamı, yani farklı istihdam biçimleri de farklı sendikalarda. Yani işçi statüsünde çalıştırılan taşeron işçilerle birisi genel iş üye, birisi hizmet iş üye, biri bilmem, öyle de bölmüşsünüz. Dolayısıyla hani geçmiş o güçlü birlikteliklerini yaratarak o birlikte eylem şimdi daha sıkıntıya girdi. Bugün başka bir şey yapmak gerekiyor belki. Yani o hani artık sendikaların A sendikası, B sendikası, C sendikası ya şu statü demeden herkes toplayabildiğimiz ve hani ilk o hani özlük haklarını, ekonomik haklarını ne bileyim ki çok tırpanlandı şimdi. Onları birlikte konuşabildiğin bir ortamı yaratamazsak eğer yani sadece politik argümanlarla ya böyle olmalı demekle gidebileceğimiz yerin sınırını geldik geçiyoruz ama bana göre. Ya ne şubede ne de genel merkezde öyle özel bir sorun yaşamadım yani şeyler açısından da, yani birlikte çalıştığım bütün MYK üyeler açısından da, işte ne bileyim şey açısından da, şubede çalıştığım diğer yöneticiler açısından da, oy verirken de, yani ses de gerçekten ses bu konuda övünülecek bir yerde, ya öyle söyleyeyim, gerçekten öyle. Mesela bizim ilginçtir Antalya şubemiz, Bakırköy şubemiz ve bir şube dahaydı hatırlayamıyorum. Bir dönem sadece kadın yöneticilerden oluştu. 7 kişisi de kadındı. Mesela gittiğimizde o illere işte böyle erkek arkadaşlarım böyle müstehsi şeyleri olurdu. İşte 7 kadın yönetemediler, yönetemiyorlar. Yani niye? Çünkü erkek arkadaşlar gibi çok aktif, sürekli politikanın içine yer almamış arkadaşlardı. Daha tecrübesizler bir kısmı açısından söyleyeyim ben bunu. Ama böyle şeyler oluyordu yine de. Hani sırf erkek olan bir sürü şubemiz olabiliyordu. Hiç onlar şey konusu olmuyordu. Yani 7 tane erkek oturmuş şey gibi iş yapmış falan diyen yok. Ama 7 tane kadın becerememiş oluyor mesela. Ya da ne bileyim yönetememiş oluyor. Ya da yetersiz oluyor. Öyle şeyler gene de söyleniyordu. Hani söylenmiyor dersek olmaz. Böyle şeyler vardı. Ama hani kendime yönelik özel bir şey yoktu. Şöyle şeyler de oldu tabii. Özellikle bizde henüz kota yoktu o dönemde ama mesela keske bağlı bazı sendikalarda kota uygulamasından sonra işte kadın sekreterliklerinin mesela ya kadın sekreteri de lazım diye kadın aday verilmesi. Ya da işte hiç kadın aday yoksa işte ne bileyim aynen hani hukuk sekreterliğinde olduğu gibi hem o seçileni aşağılamak hem de kadınları aşağılamak aslında için zorla verilmesi gibi şeyleri. Yani kendi savunduklarımla çelişen şeyler yaşandı yani. Hani, ama bizim için de herkes için belki bir öğrenme süreciydi bilmiyorum yani öyle. Çok peşin yargılamak da kolay olmuyor yani hepimiz bir şeyleri yaparak öğreniyorduk. Ama hani en azından yani böyle düşünüyoruz, niye böyle yapıyoruz? Ya da işte kotayı %33 koyuyorsun, %30 Ama sonra diyorsun ki yönetim, denetleme, disiplin %30 olsun diyorsun. Yani bu kendi samimiyetinle çelişen şeylerdi. Dolayısıyla yapılan bazı kurultay ya da sempozyum gibi yerlerde böyle gelen kadın arkadaşlar, kadın sekreteri olarak gelen arkadaşlar bu sıkıntılarını ifade ederlerdi o zaman yani. Zaten seni de kadın kotasından seçtik gibi sözlere maruz kalan arkadaşlar oluyordu. Toplanılan yerler genelde sendikalar olduğu için çok ters mekanlar değildi ama sonuçta yani bir gece 11.30'da bir toplantı bittikten sonra, 12'de toplantı bittikten sonra senin eve gidişinle erkek arkadaşın eve gidişinin aynı olmadığını biliyoruz yani. Bugün daha fazla hissediyorum bunu. Hem bir farkındalığın artmasıyla ilgili ama aynı zamanda da hani bu kadına yönelik şiddetin, tacizin, tecavüzün artmasıyla ilgili bir sakınma duygusuyla ilgili belki ama farkındalık bence önemli, yavaş yavaş gelişen bir şey. Çünkü hiç etkilemez beni diye düşünürdüm yani. Ben yaparım şeyi. Ama aslında öyle tamamen öyle bakmamak gerekiyormuş. Yapsam bile onu istemen gerekiyor. Zaman içinde başka şeyleri de geliştiriyorsun, öğreniyorsun, şey yapıyorsun. Ama önem verdiğin oranda bir kadın mücadelesine ya da kadınların o farkındalığını yeterince arttırıcı şeye dönüşmesinde çok eksik diye düşünüyorum yani. Kadın uzun yıllar kadın sekreterliği, kadına dair bu kadar söz söyleme, merkez düzeyde sekreterliğimiz vardı şubelerde yokken. Ama buna rağmen bence kadına yönelik çalışmamızın eksikliğinden diye düşünüyorum ben. Çünkü şöyle oluyor, çok genel çalışıyoruz. Yani sağlık ve sosyal hizmet alanında kadınlar nasıl yaşar, ne yapar, iş koşulları nedir, aile koşulları nedir, buna dair ben nasıl bir yönelime girerim değil ya da eğitim koşullarında, eğitim sen ya da başka yerel yönetimler neyse. Ama genel Türkiye'nin, ülkenin genel kadına yönelik meselelerini alıp sendikaya taşınca yetmiyor tek başına. Genel kalıyor bana göre. Yani bir iş yerinden iş yerine bile değişiyor çünkü yani. Bir hastaneden bir hastaneye, bir okuldan bir okula, bir ne bileyim bir ilden bir il başka biriyle, bir ilçeden başka bir ilçeye herkesin yaşadığı farklı ve biz bunları açığa çıkaracak ve bunlarla başa çıkma yolları ya da bunların nasıl olması gerektiğini hem açığa çıkarmak, farkındalık yaratmak hem erkek arkadaşlar bir şey hem de toplumsal bir şeye dönüştürmek noktasında ben eksik kaldığımızı düşünüyorum. Hala eksiyiz. Zaman zaman kadın eylemleri yaptık. Bu pantolon şey küçümsenir falan ama. Ya ben yıllarca sosyal hizmetler gibi bir kurumda, 4 katlı bir binada 13-18-20 yaş erkek çocuklarıyla çalışıp o 4 katı günde 5-10 kere inip gece nöbette her birini odaya tek tek bakan bir kadın olarak pantolonun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu biliyorum yani. Ama etek giymek zorundaydık. Resmiyet böyleydi. Bazen nöbetlerimde takmıyordum artık, pantolon giyiyordum falan ama devlet memurluğu şey o kadar şey bakılıyordu ki hiç küçümsenecek bir şey olmadığını pantolon giymeye iş yerlerinde başladıktan sonra anladık. Aslında hiç küçümsenecek bir şey değil yani. Ya ne kazandılar, bir pantolon kazandılar diyorlar ama öyle değil iş yani. Şimdi istersem etek giyerim yani. Zorunlu değilim. O nedenle hani sözlerini söylemeye çalıştılar, söyledilerdi. İşte bence sözümüzü yeterince örgütleyebildik mi meselesi var. Yani kendi dışımızdaki kesim, kendi dışımız derken hani belli bir kesimde mi kaldı bu? Bütün kamu emekçilerine yayabildik mi? O da kendi işte özgür sorunlarını hani bulundukları iş yeri, iş kolu onun üzerinden onunla birleştirebildik mi? Bence orada yoksa sözlerini söylediler yani. Kurultaylar yaptık, tartıştık, ne bileyim sempozyumlar yaptık. Biz kendimiz üzerinden, ses üzerinden işte son yıllarında benim bulunduğum dönem için söylüyorum işte. Bir takım etkinlikler yapmaya çalıştık. Anket yaptık mesela. Benim baktığım dönemde ben bir anket yapmıştım. İş yerinde şiddet ve benzeri. Sonuçlarını yayınladık falan. İş yerlerinde yaptık, iş yerlerine dayanalım diye. Yaptık yani, yapmadık değil. Yeterli olmayabilir ama yapıldı. Sendikanın örgütün sorunu haline getirmede sıkıntıya düştüğümüzü düşünüyorum. Şimdi sendika yönetiminde bazen 4 kadın olduk, 7 kişilik yönetimde. Bazen 3 kadın olduk. Kadın meselesini konuşmaya başladığımızda erkek arkadaşlar diyordu ki siz konuşun, tartışın, biz size uyarız. Ama öyle olunca aslında örgütün bir malı haline gelmediği görülüyor. Yani mal edemiyorsunuz. Tamam, yine bizim irademize saygı gösterme, bizim tartışmalarımız ışığında birlikte şey yapalım. Ama bunu tam, yani tamam, siz meyek olarak devam edin, biz çıkalım. Siz konuşun bu konuyu. Biz size uyarız. Onu örgüte mal etmiyor. Ya şöyle düşünebiliriz. Somut olarak pantolon gibi somut bir şey söyleme şansınız olmayabilir belki. Kreşler gün geçtikçe kapatıldı. İşte ne bileyim, bunun gibi birçok şey oldu. Hani var olan şeyler üzerinden emzirme izni. Ama sonuçta bu doğum izinlerinin artması, süt izinlerinin artması, son günlerde yine torba yasayla başka bir şekilde büründürdüler ama bu tür hani yasalara geçmesi bazı şeylerin bunda keskin payını asla küçümsemeyiz. Ya da küçümsemekte keskin payı yani bunlar. Niye? Çünkü hem kadınların hak talep etmesinin önünü açtı. Yani daha kendi özgür sorunlarını ifade edebilmesinin önünü açtı. Bizim birçok ilde yaptığımız kadın eylemlerinin, yani kadın platformlarının oluşturulmasında çok ciddi katkısı vardır yani. Keskin dışına da taştı yani. Onun için o yönlerinden hani somut şöyle demesek bile bir mücadeleyi biriktirme, kadınların farkındalığını arttırma ve bugün kadınların hani daha yüksek sesle kendini ifade edebiliyorsa, bir kürtaja karşı çıkabiliyorsa, ne bileyim bir üç çocuk doğurmayacağım diyebiliyorsa, bunda keskin o kadınların sözünü söyleme özgürlüğünü yarattığı ortamın payının yüksek olduğunu düşünüyorum. Tabii şimdi yani iş yerinde hakkını, hukukunu bilmeyen, ne bileyim amirin iki dudağında mobbinge maruz kalan, bilmem ne yapan kadınlar da nerede buldu şeyi? Döndü, örgütlü olduğu yerde sendikasında buldu. Bu da keske bağlı sendikalardı. Ya biz mobbingin ne olduğunu bilmiyorduk. Gerçekten bilmiyorduk yani. Müdür beni azarladı, öbürü de kızdı. Bir iki bilmiyorum. Öyle bakılıyordu olaya ama bunun bir bilimsel bir şey olduğu, bunun da bir şiddetin bir türü olduğunu ve kadınlara yönelik, ağırlıklı olarak da kadınlara yönelik olduğunu aslında böylece öğrenmiş olduk hep beraber yani. Bizim dışımızda da buna dair söz söyleyenler var ama sonuçta örgütlü güç olarak yayan kim oldu? KESK oldu bunu. Ya kadınları biz hala örgütlü mücadelenin içinde istenilen oranda yer almadı. Bir kere bunu hani şey yapamadık, hayata geçiremedik. Bir evde İki kişi de sendika üyesi ise aynı iş kolunda veya farklı iş kolunda fark etmiyor. Çok azında kadının ön plana çıktığını görürüz. Ya da eşit düzeyde mücadele ettiklerini görürüz. Her zaman için kadın çok ekstrem örnekler haricinde maalesef gene geri planda. Bu kaldı ki politik şeyler aidiyeti olanlar için bile geçerli bir şey ne yazık ki. O nedenle hani ben inanıyorum ki sağlık alanında da, başka alanda da kadınlar daha aktif, daha ileriden, daha hem yönetimlerde yer alarak, mücadelenin önünde yer alarak bu işi sürdürseler daha ileriye sıçramış olurduk diye düşünüyorum ben. Yani bizim başaramadığımız ya da eksik kaldığımız şey bu. Tabii bu sadece sendikayla ilgili bir şey değil belki ama biz bu konuları işlemekte belki geç kaldık. Ya da demin söz ettiğim gibi kadının iş yerinden ve toplumsal yaşamından kaynaklanan sorunları iş yerinde tartıştırmakta geç kaldık. Yani yoksa hani şeyde genel olarak işte taciz var, tecavüz var, çocuk doğurdu yok, kürtaj diyor. Bunları reddetmeden ama bunlar iş yerinde nasıl yansıyor, evine nasıl yansıyor ve bundan çıkış yolu neyi? Bunun da örgütlü olması gerekti ve bunun için de ayrıca gidip başka bir kadın derneğine üye olması gerekmediğini, sendikalıysa eğer orada bu işi çözmek için mücadele etmesi gerektiği konusunda çok şey yapamadık. Bunun bir yönü de bizim hani geçmişten gelen alışkanlıklarımız, yani sonuçta sendikaları kurarken de 12 Eylül'ün mağdurları ve o 12 Eylül'ü yaşamış ya da o dönemde hasbelkader sonuçta politik olmuş ya da arkadaşlar üzerinden gitti ve belki oradan da gelen bir şey. Çok hızlı bir şekilde bu işe kadınları da şöyle kazanmamız gerekir diye zamanında bakamadık. Öne fırlayan kadınlar yok muydu? Çoktu. Ama bunlar o çalışmanın bir ürünü değil. Zaten bunun içinde olan kadınlardı. O nedenle yani kadınların mücadeleye daha geniş kitleler halinde katılmasını örgütlemekte eksik kaldık. yönetimde bulunduğum zamanlarda mesela kadın arkadaşlarla gayet iyi bir ilişkimiz vardı falan. Ben tek mesela politik aidiyetim açısından genel tek kadındım ama birlikte çalıştığım kadın arkadaşlarla çok iyi dostluklarım oldu yani. Kişisel sorunlarımızı da oturup sohbet ettiğimiz böylesine hani ya bu bilmem şu gruptan bu gruptan diyerek birbirimizi dışlamadığımız yaşadığımız sorunları birlikte paylaştığımız arkadaşlarımız oldu.